Rüya. Ölüm ve lanet de dahil 9 alem boyunca akan bir nehirdir. Lanetler bile düşleyebilirler. Hatta bu çekikleri hissiyetin bir parçasıdır. Yalnızca iki saniye ne de olsa kaçmak. Gerçeği unutup boşlukta sürüklenmek. Sonra da oltaya yakalanmış bir balık gibi uyanık dünyaya geri çekilmek. Evet. Bu bir bakıma hiç huzur bulamamaktan daha beterdir. Uyanıldığında son birkaç günün veya haftanın yılda birkaç bin yılın sadece bir rüya olması da dahil her şeyin mümkün gözüktüğü o bir iki saniye. Sonra hayat sizi iki gözünüzün arasından vurur. Bu gerçektir. Bu şimdidir. Ve rüyalar yalnızca efemeraldır. Öyle bir durumda hiç rüya görmemeye çalışmak. Genizinize takılan umut adındaki o dikenli dili yutmayı reddetmek neredeyse mahzun görülebilir. Fakat aklımda belli belirsiz bir fikir vardı. Henüz bilen değildi. Fakat kaçma ümidimi tamamen yitirmemiştim. Mesele o mısranın yazım biçimiydi. Şöyle yazıyor. Gariban Loki'ye benzer. Loki değil ama Loki'ye benziyor. Hayır, hayır. Asal suretim beni ele geçiriyor. Kaosa geri dönersem, o zaman
asla geri dönemem.
Ve bu onun direkt dikkatini buraya çeker.
Geri dönemem. Ama başka yolunu bulabilirim. Aklıma geliyordu Loki'nin başka bir yerde olabileceği gibi uzak bir ihtimali gündeme getiriyordu. Kendi kendime öyle bir şeyin hoş olacağını söyledim. Bir de onu gerçeğe dönüştürebilseydim. İyi ama kendimi başka bir yere asal güçlerimi kullanmadan nasıl gösterebilirdim? Tek cevap rüyaydı. Bir yolunu bulup fiziksel suretimi geride bırakabilir ve kaosa karışmamayı başarabilirsem ve rüya vasıtasıyla kaçabilirsem belki o zaman yine özgür kalabilirdim. Belki de her şeyi düzeltip tekrardan kaosa sorunsuz bir şekilde katılabilir. Kendi dünyama geri dönebilirdim. Elbette böyle bir girişimin ciddi riskleri vardı. Rüya tehlikeli kuvvetlere tabi, tehlikeli bir unsurdur. Hele burada, yani kaynağında ölümcül olabilir. Şiddetli bir efemara nehri, herhangi bir kimsenin zihnini yok edebilir. Öte yandan her şey rüya görür ve eğer uygun bir rüyacının zihnine bağlanabilirsem belki aynı anda iki farklı yerde olmak gibi imkansız bir amaca ulaşabilirdim. Biliyorum. Ve bildiğimi de pek çok kez size söyledim. Onu da biliyorum. Ama safça davranıyordum. Ama çaresizdim. Kaçma şansı uğruna akli dengemi kaybetmek üzereydim. Ve canımı tehlikeye atmaya hazırdım. En azından bu bir B planıydı. Ve son plana geçmeye hiç niyetim yoktu. Böylece düşlemenin idmanını yapmaya başladım ve yaptım. Yalnızca bir vakit geçirme yöntemi olarak değil de inatla, azimle bir günün kaçabileceği kadar geniş bir çukur kazmayı uman bir mahkumun ucu sivritilmiş ince bir çay kaşığıyla hücresinin zeminini kazması gibi. İki tür rüya vardır. Sizi tamamen etkisine alanlar ve dünyalar arasında yolculuk ettiğiniz, farkında olduğunuz yarı bilinçli rüyalar. Ben ikincisinin peşindeydim. Epey talim yapmam gerekti ve bütün o zaman zarfında o derinliklerde kol gezen habersiz bir rüyacıyı tuzağa düşürüp zihnini ve ruhunu yuttuktan sonra vücudunu uyanık dünyada ölüme terk eden yaratıklardan birine denk gelmeyi göze aldım. Bahsettiğim şeye o orta dünyalarda nadiren rastlanır. Ama rüyanın kaynağına böylesine yakın olduğundan benim için neredeyse kaçınılmazdı. Yine de bu kabullenebileceğim bir riskti. O kayadan ve Sigin'le yılancıktan kurtulmak için yapmayacağım hiçbir şey yoktu. Böylece çay kaşığını sivriltmeye başladım. Tanrılar aşkına, ne kadar da zahmetliydi. Bulunduğum yerde elbette ki gündüz ve gece yoktu. Elime geçen fırsatlar, seyrek de olsa uyuyabildiğim kadar uyudum. Gerek o nehrin, gerekse üzerindeki sabun köpükleri kadar küçük. Bazıları ise kıtalar kadar büyük efemara adalarının tehlikelerini ve keyiflerini azar azar tanıdım. Bahsi geçen adayları keşfetmeyi, onları yaratan rüyacıların zihinlerine dokunmayı öğrendim. Aramamı azar azar daraltarak, hiç durmadan amacıma uygun bir rüyacı bakındım. Aradığım kişinin güçlü bir zihni olmalıydı. Ama etkime direnecek veya beni yutmayı deneyecek kadar da değil tabii. Ölmeye niyetim yoktu. Aynı zamanda açık fikirli, hayalperest ve ahlaki konuları fazla dert etmeyen biri olmalıydı. Ne anlarsınız ya? Pek çok kişiyi denememe rağmen hepsi de o veya bu açıdan elverişsiz çıktı. Ve sonra aramakla geçen bir ebediyetin ardından mükemmel birini buldum. Daha doğrusu rüyacı beni buldu. Güçlü ve hayalperest zihni tanıdık manzaralarla doluydu. Hatta neredeyse tanıdığım senaryoları düşünmesine bakılırsa kafa dengim bile sayılabilirdi. O senaryolardan bazıları temassal olup yarı unutulmuş duyumların huzur verici rüyalarıydı. Tatlı ve serin sular, yüzümde gezinen eller, keten çarşaflar, gölgeli ağaçlar ve bitkilerle kaplı ıslak toprağın o hoş kokusu. Yerin derinliklerinde esir tutulmama, güçlükle nefes almama, devamlı korku ve acı içinde olmama, devamlı açlık ve susuzluk çekmeme rağmen o rüyalar, daha güzel bir dünyayla aramdaki bir bağdı. Ve onlara dört elle sarıldım. Fakat zaman geçtikçe rüyalara giderek şiddet karıştığını keşfettim. Havada bir yay çizerek kaostan dünyaları fışkıran ve arkasında yıkım bırakan bir lav sütunu. Bir kamp ateşinden yükselen bir kül tanesi.
Yangınlı rüyalar, dumanlı rüyalar, kaosa dair soyut rüyalar, yanarak alacak aramlığa karışan rüyalar. Ahalinin zor canlısı, kaya halkının, buz halkının tanrılarının savaşı tutuştukları sancılar.
Tüm bunlar ilk başta fazla mükemmel gözüktü. Benimkine çok benzeyen bu şiddet eğiliminde potansiyel bir tuzak sesindeydim. O yüzden rüyaların etrafında ihtiyatla dolaşarak yemi yutup yutmayacağını görmek için ara sıra kendime ait bir iki küçük ayrıntı ekleyerek adamın zihnine dikkatle girdim. Adam diyorum ama aslında cinsiyetini bilmiyordum. Bir rüyacıyı tanımlamak her zaman kolay değildi. Rüyalar yorumlaması ve anlaşılması kehanetler kadar zor olan karmaşık yapılardır. Kimlikleri belirlemek özellikle zordur. Zira rüyacılar pek çok farklı surette ortaya çıkabilirler. Ben de rüyaya her girişimde farklı bir surete bürünüyordum. Bir gün şahin, başka bir gün kedi, bir diğerinde ise kurbağa veya örümcek oluyordum. Sonuçta şekil değiştirmeyi seviyordum. İlk başta fazla hızlı hareket etmemek için kendimi zorladım. Bariz bir iletişim teşebbüsünde bulunmadan ve rüyacıyı kendini belli etmeye itmeden zihnindeki manzaraları keşfettim. İtiraf etmeliyim ki bu insanı tüketen bir süreçti. Fakat sabırlı davranmam gerektiğinin farkındaydım. Kendime mükemmel bir zihin bulmuştum. Zekiydi, kavrayışlıydı, hayalperestti. Ve tam da bizi birbirimize uyumlu kılacak düzeyde bastırılmış bir şiddet içeriyordu. Şevkliliğimle adamı korkutmak istemiyordum. Rüyacım hakkında daha şimdiden o kadar çok şey biliyordum ki, düşünceleri ve hisleri, zekası, hayal gücü, bilmediğim tek şey kimliğiydi. Ve sonra bir gece kendimi bir seyirciden fazlası olarak buldum. Sonunda bilinçaltının ötesinde bir bağlantı kurmuştu. Saklanma girişimlerime rağmen bilinmeyen rüyacı beni tespit etmişti. Rüya nedense huzur vericiydi. Neredeyse su hattına kadar giden ağaçlara, çiçek ve olgunlaşma aşamasındaki meyve kokularına sahip uzun, ıssız bir yaz plajı. Plajın bir ucunda küçük bir kız, kumdan bir kale yapmakla meşguldü. Rüyacı o olabilir mi diye aklımdan geçirdim. Biraz yaklaştım. Küçük, kızıl saçlı bir oğlan suretini almıştım. Bu hem pratik hem de zararsız bulduğum bir suretti. Kız bütün dikkatini uğraştığı bir işe verir gibiydi. Biraz daha ona yanaştığımda dikkat çekmemek için rüyanın arka planında kaldım. Fakat kız beni görmüştü. Tuhaf denecek kadar delici bakışlara sahipti. Ve yeniden fark edilmez bir hale gelmek için efemeral suretimi değiştirmeye çalıştığımda bunu yapamadığımı fark ettim. Yakalanmıştım. Küçük kız beni süzdü. Bana kim olduğunu sordu. Hiç kimse. Hiçbir şey. Bu doğru değil. Seni daha önce de gördüm. Bana ismini söylemeyecek misin diye sordu. Rüyacı, küçük rüyacı. Bu o olmalıydı. Fakat tıpkı benim gibi onun da aklı başındaydı. Rüyasının unsurlarına yön verebildiği apaçık belliydi. Rüyacı uyanmayı seçer seçmez, efemaraya karışabilecek küçük bir rüya adasında mahsur kalan bendeniz de işte o unsurlardan biriydi. Belki de aldığım önlemlere rağmen yeterince temkinli davranmamış olabileceğimi düşündüm. Kamuflajıma gereğinden fazla bel bağlamış, kendimi dokunulmaz sanmıştım. Ve şimdi biçim değiştirmekten aciz olarak gerçeklikler arasında kapana kısılmış. Bunca zamandır elde etmeye çalıştığım karanlık zekanın insafına kalmıştım. Fakat o zeka her ne olursa olsun kesinlikle küçük bir kız değildi. Asıl sen kimsin diye zaman kazanmak için sordum. Ben Heidi'yim dedi küçük kız. Kumdan kalemi gördün mü diye sordu. Plajın daha ilerisine baktım. Işığı meşhum bir ton kazanmış, güneş batıyor. Onun aydınlığında kumdan kale eskisinden daha da büyük gözüküyordu. Oh, vay vay. Birdenbire kalenin asgarda ne kadar benzediğini fark ettim. Biraz daha yakından baktım. Evet, işte Odin'in salonu. Surlar, karetler, köprüler, kuleler ve kapılar. Kendi konudum. Sigi'ninki, Idun'un bahçesi, Freya'nın yatak odasını bile yapmış. Hepsi de kumdan özenle inşa edilmiş. Korkuluktan çıkıntı yaparak havada bir yay çizen gökkuşağı köprüsünü bile unutmamıştı. Gel git aniden yön değiştirmeye başlamıştı. Daha birkaç dakika önce tertemiz ve mis gibi esen rüzgar artık çamur ve deniz yosunu kokuyordu. Batan güneşin ışığında dalgalar kandan perçemlerle son buluyordu. Efemeral suretimi bir kez daha değiştirmeyi denedim. Bu rüya hakkında kötü bir hisse kapılıyordum. Kamunun ışık, gelgitin yön değiştirmesi. Kumdan inşa edilmiş gök hisar, fakat yine değişmediğimi gördüm. Rüyacının iradesi benimkinden güçlüydü. Başımı kaldırıp göğe baktım. Rengi mordu. Dalgalar kumdan kalenin dış surlarına ulaşmıştı. Kumdan köprü neredeyse anında çöktü. Surlar biraz daha dayanacak gibiydi. Ve dedi ki, bu hep en çok hoşuma giden kısmı olmuştur dedi. Hem de şen bir sesle söyledi bunu. Kalenin yıkılmasını seyretmeyi kastediyorum. Sen ne dersin? Denizin geriye hiçbir şey kalmayıncaya dek onu tane tane geri almasını izlemek. Sessizce kafa salladım. Rüyacı her kimse haklıydı. Elbette bu şeyler ebediyen ayakta kalacak şekilde yaratılmazlar diye hülyalı bir sesle devam etti. Haydi. Düzen ve kaos bir gel git gibidir. Onlara direnmek nafiledir. Bana bak. Kim olduğunu biliyorum. Oyunmaz Loki'si. Kafa salladım. Doğru. Sen de Hayd. Veya namı diğer Gülveys'in. Efsuncu. Rünlerin hanımı. Kurnaz. Açgözlü. Ekindar. Bu arada büyük bir hayranım. Onlar en gözde vasıflarımdır da. Bana muzipçe gülümsedi. Küçük kız suretinin arkasında son derece karmaşık ve endişe vericiydi. Tabii dürüst konuşmak gerekirse alımlıydı. Hem de ancak bir iblisin olabileceği kadar. Ben de sana aşinayım dedi. Akıllı, insafsız, bencil, narsist ve vefasız. Beni iyi tanıyordu. Seninle tanışmayı hep istemişimdir dedim. Ama bulunması kolay bir kadın değilsin. Gülvey gülümsedi. Doğru zamanı bekliyordum dedi. Bunu ilginç bulmuştum. Sana bir anlaşma teklif etmek istiyorum dedi. Bir anlaşma? O zamana kadar satır aralarını okumayı öğrendiğimiz sanabilirsiniz. Fakat bilinmeyen bir süre boyunca gerçekten bilinmeyen çok ama çok uzun bir süre boyunca aşağı dünyada bir kayaya zincirlenmenin ardından pazarlık edebilecek bir konumda olduğum söylenemez. Kahinin kehanetini hatırladım. Bahsettiğin anlaşma beni azabından kurtarmayı, bir filonun başına geçirmeyi ve dalgaların az önce kumdan kalene yaptıklarını askerde yapmayı içeriyor mu diye sordu. Sayılır dedi Gulbik Hyde.
Öyleyse varım tatlım.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlarım. Şimdilik hoşçakalın.